Item 42. Kum Fırtınası. James Rollins. Sayfa 537. 5. Kısım. Aşağıdaki Ateş. 19. Bölüm. Fırtınadaki Liman. 4 Aralık 12.02. Yeraltı. Safiye diğerlerinin önünde sarmal rampadan hızla aşağıya indi. Yukarıdan gelen çatırtı hepsini paniğe sürüklemişti. Üstlerine cam, taş, hatta kırık bir metal parçası gelmişti. Metal parçası bir çember gibi yuvarlanarak gelmiş, kaçan kalabalığın arasından geçip derinliklere inmişti. Omaha feneriyle gözden kaybolana kadar onu takip etmişti. Yukarıdaki ses az sonra azalmıştı. "Ne oldu?" diye sordu Safiye. Omaha başını iki yana salladı. "Painter olmalı." Kara yanına geldi. Barak ve Coral bakmaya gitti. Arkalarından gelen Danny ve Clay'in sırtlarına takımlar yüklüydü. Ellerinde fenerler vardı. Clay fenerini can kurtaran halatıymış gibi iki eliyle tutuyordu. Safiye onun bir daha saha gezisine gönüllü olacağından kuşkuluydu. Arkalarından malzemeler ve paketlerle aynı şekilde yüklenmiş rahimler geliyordu. Yalnızca birkaç fener ışığı yanıyordu. Başka bir yaşlıyla konuşan Lulu onlara öncülük ediyordu. Çatışma ve bombalama sonrası 6 kadın kaybetmişlerdi. Safiye hepsinin gözündeki acıyı görebiliyordu. Bir çocuk yavaşça ağlıyordu. Rahim kadar izole bir topluluk için tek bir ölüm bile yıkıcı olmalıydı. Sayıları 30'a inmişti ve 1/4'ünü çocuklar ve yaşlı kadınlar oluşturuyordu. Birden ayaklarının altındaki zemin değişti. Camdan taşa dönüştü. Sarmalın etrafında ilerlerken Safiye aşağıya baktı. "Kum taşı," dedi Omaha. "Patlama menzilinin dışına ulaştık." Kara fenerini geriye sonra öne doğru tuttu. "Bütün bunlara patlama mı neden oldu?" "Patlama gücünü tek bir yöne odaklayan patlayıcı dolgu kullanılmış." Omaha fazla etkilenmemiş görünüyordu. "Bu sarmal rampanın büyük bölümü büyük olasılıkla zaten buradaydı. Anıt da onun tıpasıydı. Patlama sadece rampanın tepesini açmış oldu." Safiye Omaha'nın durumu basitleştirdiğini biliyordu. İlerlemeye devam etti. Camdan taşa geçtiklerine göre sona yaklaşmış olmalıydılar. Ayaklarının altındaki kum taşı hala ıslaktı. Ya buldukları şey yalnızca sel basmış bir tünelse, o zaman geri dönmek zorunda kalırlardı ve de Cassandra ile yüzleşmek. Bir kargaşa dikkatini çekti. Coral ve Barak onlara doğru geliyordu. Safiye diğerleriyle birlikte durdu. Coral geriyi işaret etti. "Painter yapmış, kamyonu girişe düşürmüş."
"Büyük kamyonu mu?"
"Ya Painter?" diye sordu Safiye. Coral dudaklarını yalarken gözleri endişeyle kısılmıştı. "Hiçbir iz yok." "Bu durum Cassandra'nın peşimize düşmesini engellemez. Adamların yukarıda kazmaya devam ettiğini duydum." Coral ileriyi işaret etti. "Painter bize zaman kazandırdı. Hadi bu zamanı iyi kullanalım." Safiye titrek bir nefes aldı. Coral haklıydı. Dönüp yola devam etti. Kimse sarmalın bir sonraki dönüşüne kadar bir şey söylemedi. "Ne kadar derindeyiz?" diye sordu Kara.
60 metreden fazla diyebilirim," diye cevap verdi Omaha.
Yeni bir kıvrımın başına geldiklerinde karşılarında iki garaj büyüklüğünde bir mağara belirdi. Işıkları ortadaki su kuyusunda yansıyordu. Yüzeyi puslu olan su hafifçe çalkalanıyordu. Tavandan sular damlıyordu. "Su kanalının kaynağı," dedi Omaha, "patlamanın etkisiyle kamışla çekilen su gibi çekilmiş olmalı." Hepsi birlikte mağaraya girdi. Kuyuyu bir kaya çıkıntısı çevreliyordu. "Bakın," Kara ışığını uzak taraftaki kapıya doğrulttu. Kuyunun etrafından dolaştılar. Omaha avucunu kapının yüzeyine koydu. "Yine demir. Burada demirciliği çok seviyor olmalılar." Kapıda bir tokmak vardı ama kapının üzerine bir bariyer geçirilmişti. "Odanın basıncını korumak için," dedi arkalarındaki Coral. "Patlayıcı vakuma karşı." Su kuyusunu işaret etti. Çok yukarılarda bir çatırtı yankılandı. Omaha kilitli bariyeri tutup çekti. Kıpırdamadı bile.
"Kahretsin, sıkışmış."
Ellerini pelerinine sildi ve yağlanmış. "Çürümeye karşı korumak için," dedi Danny. Omaha'ya yardım etmeye çalıştı ama iki kardeş daha iyisini başaramadı. "Manivela falan lazım."
Hayır dedi arkalarındaki hoca. Etrafındakileri asasıyla uzaklaştırıp Safiye'nin yanında dikildi. İrem'in kilitleri yalnızca rahimden biri tarafından açılabilir. Omaha yeniden ellerini sildi. Hanımefendi memnuniyetle deneyebilirsiniz. Lulu asasını bariyere dokundurdu. Böyle kutsal eserleri etkilemek için Ubar tarafından kutsanmış, ilk kraliçenin kanını taşıyan biri gerekir. Hoca Safiye'ye döndü. Rahimin yeteneklerini taşıyan biri.
Ben mi dedi Safiye?
Sen test edildin diye hatırlattı Lulu. Anahtarlar sana tepki verdi.
Safiye yağmurlu gündeki Eyüp'ün mezarını düşündü. Mızrağın ve büstün Ubar'ı işaret etmesini beklediğini hatırladı. Başka bir şey olmamıştı. Ellerinde çalışma eldivenleri vardı. Mızrağı Kane taşıyıp çukura saplamıştı. Hiç kıpırdamamıştı. Safiye çıplak elleriyle büstün yüzündeki gözyaşını andıran yağmuru silene kadar bir şey olmamıştı. Ona dokunana kadar. Ancak o zaman kıpırdamıştı. Ve sonra boğanın boynuzları vardı. Boynuzları inceleyene kadar bir şey olmamıştı. Dokununca statik elektrik kıvılcımı çıkmış, parmağının bir dokunuşuyla bombanın pimini çekmişti. Lulu ona ilerlemesini işaret etti. Safiye hissiz bir şekilde ilerledi.
Bekle dedi Coral cebinden bir alet çıkararak.
O ne diye sordu Omaha.
Bir teorinin testi dedi. Daha önceki anahtarları Cassandra'nın elektronik ekipmanından bazılarıyla inceliyordum.
Coral Safiye'ye devam etmesini işaret etti. Safiye derin bir nefes alıp uzandı. Çubuğu sağlam eliyle tuttu. Özel bir şey, bir kıvılcım hissetmedi. Bariyeri itip çekince kolayca kalktı. Safiye şok geçirerek geri çekildi.
Vay canına diye yutkundu Omaha.
Ah bu seni etkiledi dedi Kara.
Ben gevşetmiş olmalıyım.
Coral başını iki yana salladı.
Manyetik kilit.
Ne diye sordu Safiye.
Bu bir manyetometre.
Coral elinde tuttuğu aleti kaldırdı. Manyetik akımı ölçüyor. Sen dokununca bu çubuğun kutupları değişti.
Safiye çubuğa baktı.
Nasıl?
Demir oldukça iletkendir ve manyetizmaya tepki verir. Bir iğneyi mıknatısa sürterseniz manyetik yükü iğneye geçirirsiniz. Bu nesneler bir şekilde sizin varlığınıza, yaydığınız enerjiye tepki verir.
Safiye demir kalbin İmran'ın mezarındaki mermerde nasıl döndüğünü hatırladı. Kalp manyetik bir pusula gibi dönmüş, bir eksenle aynı hizaya gelmişti. Yukarıdan yeni bir çatırtı geldi. Omaha öne çıktı.
Nasıl açıldıysa açıldı, haydi girelim.
Demir çubuk yerinden çıktığı için tokmağı tutup itti. Yağlı menteşeler kolayca açıldı. Kapı taşın içine oyulmuş döner merdivenlere açılıyordu. Omaha elinde feneri yanında Safiye ile önden gidip yolu gösterdi. Grubun geri kalanı arkadan geliyordu. Geçit düz ama dikti. 30 metre daha aşağıya iniyor. Birincisinden 4 kat daha büyük bir meydana açılıyordu. Bu odada da bir havuz vardı. Karanlık ve cam gibi. Hava garip kokuyordu. Nemli olduğu kesindi. Ama aynı zamanda fırtınaya eşlik eden ozon kokusu da vardı. Ama bunların hiçbiri Safiye'nin dikkatini bir dakikadan fazla çekmedi. Birkaç adım ileride taş bir rıhtım suya doğru uzanıyordu. Ucunda 9 metre uzunluğunda güzel, ahşap bir Arap yelkenlisi yüzüyordu. Yanları fenerlerin ışığında yağlı gibi parlıyordu. Küpeşteyi ve direklerini altın varaklar süslüyordu. Şu anda işe yaramıyor olsa da yerinde olan yelkenler katlanıp bağlanmıştı. Yaklaştıkça gruptan hayret nidaları yükseliyordu. Sol tarafta geniş bir tünel karanlığa doğru uzanıyordu. Arap yelkenlisinin pruvasında çıplak göğüslü, kollarını gösterişsiz bir şekilde göğsünde kavuşturmuş, su basmış tünele doğru bakan bir kadın figürü yükseliyordu. Safiye bulunduğu yerden bile bu duruşu tanımıştı. Sabah kraliçesi.
Demir dedi Omaha yanından, dikkatini fark etmişti. Fenerini gemi başına tuttu. Heykel tamamen demirden yapılmıştı. Rıhtıma doğru ilerledi. Görünüşe göre yine yelken açacağız.
11.52 Çukurun dibindeki Cassandra parçalanmış bedene baktı. Ne hissedeceğini bilmiyordu. Pişmanlık, öfke, korku... Bunları ayırt edecek zamanı yoktu. Zihni bunun yerine bu durumu nasıl kendi lehine kullanacağını bulmak için çalıştı.
Onu yukarı çıkarın, ceset torbasına koyun.
İki komando eski liderlerini kamyonun enkazından çıkardı. Diğerleri kamyonun içine girip kurtarabildikleri şeyleri aldı. Ezilmiş aracı havaya uçurmak için patlayıcı yerleştirdiler. Kumbagilerini kullanıp molozları yoldan çektiler. İki komando makaradan uzun bir kablo söküp delikten enkaza soktu. Her şey bir düzene göre ilerliyordu. Cassandra kum motosikletine bindi. Atkısını ve gözlüğünü takıp yokuş yukarı çıkmaya başladı. Patlayıcıların saatine 15 dakika vardı. Yamacın tepesine varıp çukurdan uzaklaşırken fırtına onu kendi etrafında döndürdü. Fırtına daha da şiddetlenmişti. Hala ayakta duran tuğla binalardan birindeki komuta merkezine gitmeye çalıştı. Binanın etrafını kamyonlar sarmıştı. Kayarak durdu, motosikleti duvara dayayıp aşağıya indi, kapıdan geçti. Yaralı adamlar örtülerin üzerinde ve yataklarda yatıyordu. Çoğu Painter'ın garip ekibi tarafından yaralanmıştı. Kadınların çarpışma becerileriyle ilgili raporları almıştı. Birdenbire ortaya çıkıp aynı şekilde kayboluyorlardı. Sayıları tahmin bile edilemiyordu. Ama şimdi hepsi gitmişti. Aşağıdaki delikteydiler. Cassandra yataklardan birine gitti. Bir sağlık görevlisi baygın bir adamla uğraşıyor, yanağındaki kesiye son dikişi atıyordu. Alnındaki iri şişliğe yapabileceği bir şey yoktu. Painter 9 canlı bir kedi olabilirdi ama bu kez ayaklarının üzerine düşmemişti. Başını şiddetli bir şekilde çarpmıştı. Hayatta kalmasının tek nedeni çukurun kenarındaki kumların düşüşünü hafifletmesiydi. Adamlarının bakışlarından Painter'ın şansından pek hoşlanmadıkları anlaşılıyordu. Hepsi John Kane'in kanlı sonunu biliyordu. Cassandra yatağın dibinde durdu. Durumu nasıl?
Hafif beyin sarsıntısı, göz bebekleri tepki veriyor. Serseri yalnızca baygın.
O zaman onu ayılt, amonyak koklat.
Adam içini çekti ama itaat etti. İlgilenmesi gereken başka adamlar, kendi adamları vardı. Ama Cassandra hala iş başındaydı ve Painter'ı hala kullanabilirdi.
12.42 Peki ne yapacağız diye sordu Oma. Kürek mi çekeceğiz, gidip itecek miyiz?
Geminin provasından geriye baktı. Bütün ekip güzel yelkenliğe binmişti. Barak geminin dümenine eğilmişti. Clay çömelmiş altın varağı kazıyordu. Danny ve Coral kıç tarafından aşağıya eğilmiş, dümen yekesinin yapısını inceliyor gibiydi. Rahimler etrafa dağılmış ayrıntılara bakıyordu. Yelkenli yakından daha da etkileyiciydi. Hemen her yüzeyi altın varaklar süslüyordu. Tokmaklar sedef kaplıydı, destekler gümüştü. Halatların içinde bile altın lifler vardı. Bu bir kraliyet gemisiydi. Ama ne kadar güzel olursa olsun yelkenli bir gemi olarak fazla kullanışlı değildi. Aniden sert bir rüzgar esmeye başlamazsa durumları kötüydü. Omaha'nın arkasındaki Kara ve Safiya Pruva'da sabah kraliçesinin iki yanında durmuştu. Hoca bastonuna dayanmıştı.
Dokun diye Safiya'ya ısrar ediyordu Kara. Hoca da aynı şeyi söylüyordu.
Safiya sağlam koluyla askıyı destekliyordu. Yüzü endişeliydi.
Ne olacağını bilmiyoruz.
Omaha onun gözlerinde anıt odadaki patlamadaki ateşin parıltısını görüyordu. Safiya geminin yeni mürettebatına baktı. Onları kendi eliyle tehlikeye atmaktan korkuyordu. Omaha yanına geldi, elini omzuna koydu.
Saf, Cassandra buraya gelecek, silahlar ateşlenecek. Ben çelik kalpli sürtüktense bu demir lady ile şansımı denemek isterim.
Safiya içini çekti, Omaha'nın dokunuşuyla rahatlamış gibiydi, teslim oldu.
Sıkı tutudun diye fısıldadı.
Uzanıp Omaha'nın kendi omzuna dokunduğu gibi demir heykelin omzuna dokundu. Avucu demirle temas ederken Omaha hafif bir elektrik akımının içini ürperttiğini hissetti.
Safiya bunun farkında değildi. Hiçbir şey olmadı.
Ben şey olduğumu sanmıyorum.
Hayır dedi Omaha sözünü keserek. Sıkı tut.
Safiye ayaklarının altında hafif bir titreme hissetti. Sanki sular kaynamaya başlamıştı. Gemi yavaşça ilerlemeye başladı.
Omaha hızla arkasına döndü. Halatları çözün diye bağırdı.
Rahimler hızla hareket edip halatları çözdü.
Neler oluyor diye sordu Safiye elini çekmeden.
Barak dümen sende mi?
Kıç tarafındaki adam kolunu sallayarak cevap verdi.
Coral ve Danny aceleyle ileri koştu. Uzun boylu kadının elinde büyük bir çanta vardı. Gemi yavaşça hız kazanıyordu. Barak onları su kaplı tünelin açık ağzına doğru götürdü. Omaha fenerini kaldırıp açtı. Işığı karanlıkta kayboldu. Tünel ne kadar uzağa gidiyordu, nereye gidiyordu? Bunu bulmanın tek bir yolu vardı. Safiye Omaha'nın elinin altında titreyince Omaha ona biraz daha yaklaştı. Safiye buna itiraz etmeyip hafifçe yaslandı. Omaha onun düşüncelerini okuyabiliyordu. Gemi havaya uçmamıştı, hala iyiydiler. Coral ve Danny fenerleriyle birlikte tekrar geminin yanından aşağıya eğildi.
''Ozon kokusunu alabiliyor musun?'' diye sordu Coral Danny'ye.
''Evet, demirle birleştiği yerde suda nasıl buhar oluştuğunu görebiliyor musun?''
Merak bütün gözleri aşağıya çekti. ''Neler yapıyorsunuz çocuklar?'' diye sordu Omaha. Danny yüzü kızarmış bir şekilde doğruldu. ''Araştırma!''
Omaha gözlerini yuvalarında döndürdü. Kardeşi sonsuza dek bir inek olarak kalacaktı.
Coral da doğruldu.
Suda bir katalitik reaksiyon meydana geliyor. Bence buna demirleydi neden oluyor. İtici bir güç oluşturuyor.
Tekrar küpeşteden aşağıya eğildi. Bu suyu test etmek istiyorum.
Danny kuyruğunu sallayan bir köpek gibi başını salladı. Bir kova getireyim.
Omaha onları fen projeleriyle baş başa bıraktı. Şu anda umurunda olan tek şey nereye gittikleriydi. Kara'nın kendisine baktığını fark etti. Hayır, ona ve Safiye'ye bakıyordu. Yakalandığını fark eden Kara bakışlarını karanlık tünele çevirdi.
Omaha hocanın da aynı şeyi yaptığını fark etti.
''Bunun bizi nereye götürdüğünü biliyor musunuz?'' diye sordu yaşlı kadını.
Kadın omuz silkti. ''İrem'in gerçek kalbine.''
Uzun karanlık boğazda ilerlerken herkese bir sessizlik çökmüştü. Omaha gece gökyüzünü görmeyi beklercesine havaya baktı. Ama yoktu. Kumun yüzlerce feet altında ilerliyorlardı.
12.45 Painter irkilerek boğulurcasına yutkunarak uyandı. Gözleri yanıyordu. Oturmaya çalıştı ama birisi onu geriye itti. Başında çan çalıyor gibiydi. Işık gözlerini yakıyor, oda sarsılıyordu. Yana dönüp yatağın kenarından yere kustu. Karnı tekrar tekrar kasıldı.
''Uyandığını görüyorum.''
Bu ses vücudundaki ateşli acıyı dondurdu. Keskin ışıkların parıltısına ve verdiği acıya rağmen yatağın ayak ucundaki kadına baktı.
''Cassandra.''
Dizlerine kadar gelen bir panço giymiş, beline kemer takmıştı. Boynunda bir eşarp, arkasında başlık vardı. Teni ışıkta parlıyordu. Gözleri ise daha da parlaktı. Painter oturmaya çalıştı. İki adam omuzlarını tuttu. Cassandra onlara bırakmalarını işaret etti. Painter silahların gölgesinde yavaşça doğruldu.
''Konuşmamız gereken bazı işler var.''
Cassandra bir dizinin üzerine çöktü.
''O küçük gösterim bütün elektronik aletlerime mal oldu. Ama bilgisayarım gibi birkaç şeyi kurtarmayı başardık.''
Katlanan sandalyedeki bilgisayarı işaret etti. Ekranda bölgenin C-WIFS uydu haritası vardı. Kum fırtınasının gerçek zamanlı görüntüleri görünüyordu. Painter havayla ilgili verileri fark etti. Sahilden gelen yüksek basınç sistemi sonunda dağları geçmişti. 2 saat içinde kum fırtınasıyla çarpışacaktı. Deniz ve kumun mega fırtınası. Ama bunların hiçbir önemi yoktu artık.
''Sana bir şey anlatacak değilim.'' dedi Painter boğuk bir sesle.
''Zaten sana bir şey sorduğumu hatırlamıyorum.''
Painter alaycı bir şekilde sırıttı ama bu bile canını acıtıyordu.
Cassandra dizüstü bilgisayarının yanına gidip birkaç tuşa bastı. Ekranda hala bölgenin haritası duruyordu. Kasaba, harabeler, çöl. Yavaşça dönen yarım santim çaplı küçük mavi halka dışında görüntü tek renkliydi. Altındaki X, Y ve Z eksenleri boyunca koordinatları değişiyordu. Görüntü canlıydı. Painter neye baktığını biliyordu. Mikro vericiden gelen sinyaldi bu, kendi eliyle yaptığı tasarım.
''Ne yaptın?''
''Doktor Almaz'a yerleştirdik. Onu kaybetmeyi göze alamazdık.''
''Verici, yeraltı.''
Konuşmakta zorlanıyordu.
''Enkazda yeterince büyük bir delik olduğu için anteni aşağı indirebildik. Uygun uzunlukta kablo sarkıttığımızda onun sinyalini yeniden alabildik. Aşağıda iyi bir akustik olmalı. İleti güçlendirici de indirdik. Onu her yerde izleyebiliriz.''
Bana bunları neden anlatıyorsun?
Cassandra tekrar yatağa geldi. Elinde küçük bir verici vardı. Seni tasarımındaki küçük bir değişimden haberdar etmek istiyorum. Biraz daha fazla pille C4 paketini patlatabiliyorsun. Sana şematik olarak gösterebilirim.
Painter buz gibi olduğunu hissetti.
Cassandra, sen ne yaptın?
Safiye'nin yüzünü utangaç gülümsemesini düşündü.
Omurgasını patlatmaya yetecek kadar C4 var.
Bunu yapmış olamazsın.
Cassandra tek kaşını kaldırdı. Eskiden Painter'ı heyecanlandıran, kalbini hızlandıran bir hareketti bu. Şimdi ise onu dehşete düşürüyordu. Painter elleriyle çarşafları yakalayıp sıktı.
Ne bilmek istiyorsan söyleyeceğim.
Ne kadar işbirlikçisin. Ama tekrar ediyorum Painter, sana bir soru sorduğumu hatırlamıyorum.
Göndericiyi kaldırıp ekrana baktı.
Bugünkü küçük gösterin için seni cezalandırma zamanı geldi.
Cassandra düğmeye bastı. Hayır. Painter'ın çığlığı muazzam patlamada kayboldu. Painter kalbinin patladığını hissediyordu. Durumu anlaması bir saniye sürdü.
Cassandra tatmin olmuş bir şekilde sırıtıyordu.
Üzgünüm, korkarım bu yanlış göndericiymiş. Kamyona konan patlayıcıları kontrol edeni. Tahrip uzmanların patlayıcıların tünelin yolunu açacağına söz verdi. Geriye bir tek biraz temizlik yapmak kaldı. Yarım saat içinde yola çıkıyoruz.
Painter'ın boğazındaymış gibi atan kalbi hala acıyordu. Cassandra ikinci fünyeyi çıkardı.
Gerçek gönderici bu. Safiye'nin vericisine bağlı. Tekrar deneyelim mi?
Painter öylece baktı. Cassandra bunu yapacaktı. Ubar'ın girişi açıktı. Cassandra'nın Safiye'nin uzmanlığına ihtiyacı yoktu artık.
Cassandra çömeldi. Şimdi bütün dikkatin benim üstümde olduğuna göre belki biraz sohbet edebiliriz.
42. ayrımın sonu. Sayfa 552.